Ve Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. İyi günler Kazım Bey.
İyi günler Özlem Hanım.
Bugün sizle Avustralya'da önde gelen ve bazıları oldukça geniş çaplı olan konuları görüşeceğiz. Bunlardan ilki iklim değişikliği. Hükümet iklim değişikliği politikalarını gözden geçirmeyi planlıyor. Ancak muhalefet ve yeşiller karşı çıkıyor. Muhalefet lideri Bill Shorten hatta bu durumun Liberal Parti içinde bir savaş başlatacağını öne sürüyor. Siz ne dersiniz?
Evet, Başbakan Malcolm Turnbull esasında içinde bu çevreci ruhu olan bir insan. Gönlünden tabii daha çok böyle çevre dostu politikaların güdülmesi ya da teşvik edilmesi bir yapısı var. Ama biliyorsunuz Liberal Parti ve benzer sağ partiler bütün dünyada, Amerika'da, Avrupa'da gittikçe çevre dostu olan politikalardan uzaklaşıyorlar. Malcolm Turnbull da ne yazık ki iktidarını ve başbakanlığını koruyabilmesi için pek ses çıkaramayacak. Belki biraz hırgırı olacaktır ama sonunda onlara boyun eğmeyecek. Çoğunluğa, yani parti içerisindeki çevreci dostu olmayanlara boyun eğmek zorunda kalacak.
Bu zaten bir değişiklik olmayacak çünkü şimdiye kadar da yaptığı oydu. O zaman
Evet, yani şimdi biliyorsunuz iktidarı veya da koltuğun sallantıda olan insanlar gittikçe muhalefet ya da esen rüzgar neyse ona kapıldıkları görülüyor. İşte en son Almanya'da Merkel çıktı dedi ki işte başörtüsü de işte burka yasak edilmelidir. Bu Avrupa veya da Alman kültürüne uymamaktadır diye dün bir açıklama yaptı genel kongrede partinin. Şimdi bunu mesela Merkel durup dururken söylemedi. Neden? Çünkü yaklaşmaktaki olan seçimlerde rüzgar belirli bir istikamette estiği için onu frenleme gayretinde. Dolayısıyla Malcolm Turnbull'un durumu da bu. Büyük bir iddialarla başbakanlığı bir darbe sonucu, parti içi darbe sonucu elde etti. Onu da koruyabilmesi için parti içerisinde Bernardi gibi, Christian gibi, diğer böyle aşırı sağ muhafazakar milletvekillerine ya da bakanlarına boyun eğmek zorunda kalıyor. Biliyorsunuz bundan 2 hafta önce Göçmen Bakanlığı'nın böyle çok aşırı ve yani bariz bir şekilde yapmış olduğu o ırkçı açıklamalarına bile sahip çıktı. Ya yanlış anlaşıldı, öyle demek istemedi gibi kemkümüttü.
şimdi tabii siz ırkçı açıklama olarak görüyorsunuz ama bakanın kendisi bunun ırkçı olmadığını, sadece bir gerçeğe dikkat çektiğini, bugüne kadar tutuklanan kişilerin çoğunun belirli bir gruptan, belirli bir etnik gruptan, Lübnanlılardan geldiğini belirtti. Ve o yüzden dolayı da kendisiyle ilgili, çünkü ırkçı olsa zaten kendisiyle ilgili çok farklı girişimlerde bulunulurdu. Böyle bir şey de yapılmadı
Yani
biliyorsunuz.
tabii konumuz belki Peter Dutton değildi ama yine bir kıyısından alakası var. Peter Dutton sabıkalı bir insan. Bundan 6 ya da önce yurt dışından gelen, bu ülkeye zorla girmeye çalışan mülteciler ya Avustralyalıların işlerini kapacaklar ya da Sentenin kuyruklarını dolduracaklar dedi. Yani bu bir bakanın söyleyeceği sözler değildir. Yani bunlar düşünülerek maksatlı söylenmiş sözlerdir. Yani Dutton'ı böyle savunacak hiçbir şey göremiyorum. Yani ben herkese iyi niyetlerle yaklaşmak istiyorum ama burada herhangi bir iyi niyet göremiyorum. Çünkü adamın sabıkası
Geçmişte, yani sabıka derken geçmişte de benzer sözleri var. O
o
geçmişte
manada.
ve
O
geçmişte
manada.
tarihte söylediklerinden dolayı böyle görüyorsunuz. Kazım Bey, bir diğer konu var. O da çok önemli. Büyük tartışmalar yaratıyor bu da. Biliyorsunuz Queensland'de Hindistanlı büyük iş adamı Adani kömür ocakları açacak. Hükümet buna izin verdi. Çevreciler kuvvetle karşı çıkıyor. Bir kez daha iş olanakları mı, çevre mi sorusu var gündemde. Siz ne dersiniz?
Ya şimdi bu konu zaman zaman benzer konular gündeme sık sık geliyor ve insanlar bu hususlarda tartışıyorlar. Yani çevreci, sol görüşlü siyasiler çevre ağırlıklı ifadelerde bulunurken sağ ve muhafazakar kesimdekiler sanki çevre hiç önemli değil, önemli olarak yaşamaktır, yaşamak için neler gerekiyorsa her şey göze alınır gibi bir intiba var. Bu esasında Avustralyalıların millet olarak, halk olarak nasıl yaşamak istedikleriyle ilgili bir şey. Yani biz her şey isteyen bir milletiz. Yollarımız olsun, sağlığımız olsun, polisler çok olsun, öğretmen sayısı artsın, okullarda şöyle olsun falan. Bunlar için kaynak gerekiyor. Hükümette iktidarda kalabilmek ya da iktidarını sürdürebilmeleri için kaynak yaratmak zorunda kaldıklarını düşünüyorlar. Unutmamak lazımdır ki 1996'dan 2016 yıl arasında 20 yıl geçmiş. Bu 20 yılın 14 senesi Liberal Partili hükümetlerce yürütülmüştür. Sadece arada bir Rad Gilad hükümeti oldu 6 yıl sürdü. O dönemde bile başbakan 3 kez değişti. Veyahut 3 tane başbakan gördü bu ülke. Dolayısıyla yani sadece Avustralya için bu değil. Yani Avrupa'da da öyle. Gittikçe bir aşırı sağ muhafazakar düşüncenin revaçta olduğu güçlü bir rüzgar estiğini hepimiz şahidiz. Ve yani bunu yani öyle bir noktaya gelindi ki ifadeler çok şey, yani öyle demeçler veriliyor ki hünharca ifadeler veriliyor. Çok cüretçe ırkçılık, ayrımcılık yapılabiliyor.
Bu iş dalında da mı ırkçılık yapılıyor diyorsunuz siz? Yani burada bir maden ocağı açılırken de ırkçılık yapanlar mı var, yoksa maden ocaklarına?
Hayır. Yok. Maden ocağı noktasında milletimizin, ülkedeki yaşayan vatandaşımız bunu istiyor. Müreffeh bir hayat istiyor. Bu müreffeh hayatından en ufak bir taviz verildiğinde, bir gerileme olduğunda isyan eden bir millet var Avustralya'da. Dolayısıyla bu bir şanstır. Çok da oldukça da yüklü bir miktar, 20 milyardan milyar dolardan fazla bir paradan bahsediliyor. Bu bir şanstır ve böyle bir şansa atlamak lazımdır amiyane tabirle.
Çevreyi de öyle çok öne çıkarmayalım diyorsunuz. Çünkü evet, her öyle. Şeyin bir fiyatı var, her şeyin bir bedeli var. İyi yaşamanın bedeli de bu diyorsunuz.
Yani ama millet öyle. Hem istiyorlar ki çevreye dokunulmasın.
Hem ama de iş olanakları da olsun istiyorlar diyorsunuz.
Olsun ve yani iş olanakları olacak, müreffeh düzeyimiz, yaşam düzeyimiz de devamlı artsın.
Ama dünyada kömür kullanımı azalmadı mı? Elektrik, nükleer santrallerle artık sağlanmıyor mu? Neden illa kömürde Avustralya bu kadar ısrar ediyor?
Evet, şimdi ne bileyim, hani derler ki Kayseri'li esnaf paraya sıkışınca eski defterleri karıştırılmış. Ya şimdi satacak böyle bir şans gelmiş önüne. Hiç onu düşünür mü hükümet, yani çevreydi mevreydi falan diye düşünmez. Önüne bir şans gelmiş. Burada bir alacak imkanı var. Dolayısıyla o düşünce
ona evet diyor diyorsunuz. Dün ilginç bir gelişme oldu. Haberlerde de verildi. Bizim Avustralyalı milyoner iş adamı Dick Smith, Pauline Hanson'a destek verdiğini açıkladı. Bu da tabii bir tartışmayı yarattı. Hatta Dick Smith özellikle Pauline Hanson'ın göç politikalarına destek verdiğini söyledi. Siz bu haberi nasıl yorumluyorsunuz?
Yani işte if you can't win them, join them de bir mentalite var biliyorsunuz. Bu her millette olan bir şey. Hani bükülen bilek, bükülemeyen bilek öpülür diye bir belki bunun karşılığında bir ifade var. Ya geçen gün muteber olan gazetelerde yazar olan bir kimse Pauline Hanson Avustralya'nın Donald Trump'ı olabilir diye yani böyle ifadeler kullanılıyor. Yani
ama işte şöyle Donald Trump'tan görüşleri de çok farklı değil sanırım. Belki o yüzden söylemiştir. Hani Trump gibi ülkenin başbakanı olur mu onu bilemem. Ama görüşleri çok benzemiyor mu?
Tabii ki benziyor. Yani belki aynı klasta değiller. Mesela Hollanda'da Geert Wilders var, işte Sloan var Fransa'da falan. Pauline Hanson onların klasında değil ama vakti zamanında isim yaptı. Ondan şu anda nemalanıyor. Ama yani böyle bir, dedim ya daha önce de, böyle bir rüzgar esiyor. Herkes bundan
faydalanmak istiyor.
Ve Dick Smith de esasında o fırsatçılardan bir tanesi maalesef.
Çok ciddiye almayalım diyorsunuz yani.
Evet.
Bir diğer şey, biraz önce programını yaptık, haberlerde yer aldı. Çok ilginç bir şekilde Avustralya halkının %23'ü, yani neredeyse her 4 kişiden birisi işkenceye onay veriyor. Kızıl Haç'ın yaptığı ankette bu ortaya çıktı. Niye bu böylesine bir değişti? Avustralya'da bu daha önce görülmeyen bir şey. Daha önceki rakamlar %16-17'de kalıyordu.
Demek ki dünyadaki realiteler insanları bu yöne itiyor. Ya, yani Avustralya'daki halkın %23'ü işkenceye onay vermiş. Ya dünyadaki bütün 7 milyar insan dünyanın bir tarafında akan kana onay veriyor. Bu işkenceye onay vermiş çok mu? Mültecilerin öldürülmesi, savaşta çocukların öldürülmesi, insanların sularda boğulması, üzerlerine varil bombalarının atılması, her gün olan şeylere bütün dünya onay veriyor da ya işkenceye onay vermiş gibi görünmesi çok değil bence. Yani bu bir insanlık.
Siz de Kızıl Haç görevlisi gibi insanlar artık o kadar duyarsız oldu ki dünyada olan bu çirkin savaşlar yüzünden diyorsunuz. O yüzden aynen, bunun artması da sizi, bizi şaşırtmamalı diyorsunuz.
Evet, biliyorsunuz prime time haberleri ülkede saat 6-7 arasında gösterilir ve bu saatte genelde herkesin evde olup yemek masasında olduğu bir saatte. Evet. Televizyonda bomba sesleriyle ağlayan çocukları gösterirken öbür tarafta sofrada anne ben şunu yemem, bunu yemem, şunu istemiyorum, niye bunu yapmadın? Kavgaları yaşayan bir millet.
Bir tablo var ortada. Evet, gerçekten çok birbirine hiç uymayan uç noktalarda bir tablo gerçekten.
Bu arada işte vurdum duymazlık, alakasızlık, ilgisizlik, duyarsızlık nasıl? Yani ben başkalarını kınamıyorum. Yani hepimiz bu işin içindeyiz.
Buradan geçelim bir başka konuya. İşkenceden öteye yine sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bir racism, ırkçılık konusu var. Irkçılıkla ilgili bu kez Birleşmiş Milletler'in ırkçılık konusunda çalışmalar yapan özel görevlisi Avustralya'da geldi, görüştü ve burada ırkçılıktan, yani genelde çok kültürlülüğe uyan bir ülke olduğunu ama özellikle bazı siyasilerin ırkçı sözlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Herhalde tabii şu son bir iki yıl içerisinde özellikle hükümette görevli olan bakanların bazı sözlerini kastediyor. Tabii nezaketen bir yurt dışı diplomat olduğu için bizim gibi açıkça konuşamıyor. Yani bakanların isimlerini veremiyor ya da söyledikleri ifadeleri de dile getiremiyor ama benim de değindiğim gibi yani ne bileyim gün geçmiyor ki Colin Hanson, Bernardi, Liberal Partili biri Alan Jones, Andrew Bolt, yani çok ünlü tanınmış bir Avustralyalının böyle ifadelerde bulunmamış olması. Yani neredeyse her gün oluyor ve doğru yani biz 70'li yıllarda 80'li yıllarda siyasiler, ünlü insanlar böyle ifadelerde bulunmuyordu. Sokaklarda bile böyle şeyler söylenmiyordu, bilinmiyordu ama bugün günümüzün lügatına girdi maalesef.
Dediğiniz gibi belki biraz önce de bahsetmiştiniz, tüm dünyada artan bir eğilim bu. Amerika, Avrupa, şimdi Avustralya'da artan bir eğilim. Sonu gelir mi bunu yoksa daha kötü yerlere gider mi sizce?
Tabii her şey bir zirveye önce bir ulaşır. Zirveye ulaştıktan sonra iniş başlar. Çünkü kural budur. Her çıkışın bir inişi olduğu gibi. Çünkü onu, o rüzgarı devam ettirebilmeniz için habire enerjiye ihtiyaç var. Maddi ve manevi enerjiye ihtiyaç var. Bunun sonsuz bir şekilde sağlanması hiçbir zaman mümkün olmamıştır insanlık boyunca. Dolayısıyla 60'lı 70'li yıllarda mesela çevreci ve sol düşünceler revaçta iken bütün Avrupa ülkelerinde iktidarda sol partililer daha sosyalist partiler daha bir başarılıyken şimdi son işte Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra rüzgar öbür tarafa esmeye başladı ve herkes tamam dediler, ekmek sağ ve muhafazakar olmakta yatıyor ve şu anda rüzgar öyle esiyor. Ama bu tabii ki bir gün gelecek bir duvara bir yere toslayacak. İnsanlar ellerini başını ellerinin arasına alıp düşünüp başka bir yeni yol kendilerine çizmeye başlayacaklardır ama bundan hatırlıyorum, bir iki sene önce şunu söylemiştim burada. Ne yazık ki işler daha da fenalaşmadan düzlüğe çıkma durumu olmayacaktır üye gibi. Doğru ve bu sağcılık noktasında da bunu görüyorum ben. Aşırı sağı kastediyorum tabii. Avrupa'da daha vahim şeyler olacaktır. Eğer Merkel bile, yani bu burkayı genel kurulda gündeme getirme noktasına geldiyse, ki geçen sene 1 milyon kadar mülteci alan bir insandı Almanya, bu noktaya gelindiyse bu iyi bir işaret değil maalesef.
Evet. Bir diğer konu, biraz önce Tanju haberlerde verdi, ötenezya konusu. Siz de daha önce de konuşmuştuk.
Evet.
Böyle görülüyor ki ötenezya Victoria eyaletinde onay olacak gibi, Avustralya'daki ilk eyalet olacak. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'un babası bu yıl kanserden yavaş ve acı bir şekilde ölmüş. O da bir Katolik olmasına rağmen bu konuda bir şeyler yapılmasına destek veriyor. Siz ne dersiniz? Destek verilmeli mi böyle bir şeye?
Vallahi tabii herhangi bir düşünce, herhangi bir eğilim, herhangi bir yaşam biçimi insanlar tarafından yoğun destek buldukça meşrulaşıyor ve yasallaşıyor. Dolayısıyla yani Avustralya'da veyahut da Victoria eyaletinde yeteri derecede sayıda insanlar ötenazinin gelmesini istiyorsa, böyle bir destek varsa gelecektir. Niye bundan 40 sene önce en liberal, en çevreci, en sol görüşlü insan bile gay evlilikleri konusunu aklına bile getirmiyordu. Bugün sağcılar bile buna destek verir hale geldiler. Niye? Çünkü taraftar buluyor. Dolayısıyla Avrupa'nın ve bu gelişmiş ülkelerin sorunu. Ötenazi, gay evlilik bugün Suriyelilerin hiç gündeminde değil, Somalilerin hiç gündeminde değil, Sudan'da, şurada, burada. Almanya'da, Hollanda'da, Amerika'da, Avustralya'da savaştan uzak, müreffeh, zengin, daha çok nasıl zengin olabiliriz, daha çok nereleri sömürebiliriz derdinde olan ülkelerin sorunları bunlar. Çünkü başka uğraşacağı bir şey yok. Ha, ötenazi kötü müdür, değil midir? Bu ilim adamları tabii ki tartışabilir. Belki hani bu İslami noktada da hani soruluyordu.
Nedir İslam'ın bakışı peki Kazım Bey bu noktada?
Yani sınırlı durumlarda ötenazi uygulaması zaten var. Mesela savaş durumunda çok feci yaralanmış bir insanın kurtarılma şansı yoksa vurulması gibi. Yani çok belki eksantrik bir örnek oldu o, ama yani meşru olabilen. Veyahut da idam, ötenazinin bir cinsidir idam, değil mi? Çünkü destek var. Dolayısıyla şimdi insanlar ne diyorlar? Çok çok acı çeken insanlara bu verilsin. Ve Avrupa'da bu uygulanmaya başlandı. Ama korku nedir? Benim tedirginliğim nedir? Ve birçok insan bunu paylaşıyor. Bununla kalmayacaktır. İleride ekonomik faktörler de ileri sürülerek 90 yaşından sonrakilerin yaşamalarına hiç gerek yok. Yılda 100 bin dolara mal oluyorlar vergi mükelleflerine gibi.
İğne verip öldürecekler mi? Hem de bunu devlet katkısıyla mı? Siz biraz science fiction filmleri gibi konuşmadınız mı Kazım Bey?
Ben bir suçlama yapmıyorum da.
Olabilir diyorsunuz ama işte bunu hani ileriye yönelik bazı kitaplar, filmler de söylüyor.
Bugün öyle şeyler olabilir hale geldi ki eskiden söylendiğinde biraz önce sizin göstermiş olduğunuz tepki gibi gösterildi. Gün gelecek Avustralya'da beyler de evlenecekler denilseydi 40 sene önce o adamı sokakta herkes döverdi.
40 sene önce bir de yasalara aykırıydı da o yüzden. Ama insanların
tabii anladım. 40 sene sonraki dünyada Allah uzun ömür versin ikimize. 40 sene sonra bakalım, geçen hafta sarhoş olan bir insana ötenazi uygulaması yapıldı Hollanda'da.
Ama onun sarhoş olduğu için değil, onun başka bir nedeni vardı. Haberlerde bütün detayları okumadım ama sarhoş olduğu için değildi. Fakat siz diyorsunuz ki bu öyle bir şey
yani
ki
bugün
başlar ve bugün böyle başlar, ileride başka kim bilir ne gibi korkunç şeylere neden olabilir diyorsunuz.
Çünkü perde sınırlarının nereye kadar ulaşılacağı kararını sonuçta kitleler veriyor, halk veriyor, millet veriyor.
Evet, evet.
Bugün biz böyle düşünüyoruz 2016 yılında. Özen Hanım, 2056 yılındaki insanlar dünyaya nasıl bakacaklar, hangi faktörleri daha çok önemseyecekler. Bugün kestirmek zor
Bilemiyoruz.
değil.
Evet.
O nedenle ben söylüyorum.
Evet.
Yoksa illa olacak yapacak manasında demiyorum.
Evet, gerçekten ileride ne olacağını teknolojik açıdan da kestirmek mümkün değil. Etiksel açıdan da insanların neyi nasıl düşüneceği, ne yapacağı. Çünkü bugün 7 milyar olan nüfus bu yüzyılın sonunda 11 milyarı geçecekmiş ki o zaman dediğiniz gibi tehlike çanları çalabilir. Biz de programın sonuna geldik. Bir kişi aradı, bazı kişiler SMS göndermişler ama Türkiye ile ilgili olduğu için onları bugün okumayacağım. Bugün demek ki daha çok dikkatli dinleyenler oldu Kazım Bey. Size çok teşekkür ediyorum
Oldu
katıldığınız
be.
için.
Sağ olun, teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar.
Sağ olun, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Kazım Ateş'le Avustralya gündemi kapsamında yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Bir dinleyicimiz SMS yazmış. Biraz uzun değil mi bu söyleşi diyor. Aslında söyleşi 14-15 dakika civarında. Diğer kalan bölümü de sizden gelen SMS'lere ve telefonlara ayırıyoruz. Eğer telefonlar gelmez ise biz de söyleşiye devam ediyoruz. Bugün pek telefon gelmedi. SMS'ler de sadece Türkiye ile ilgili oldu. O yüzden dolayı söyleşimiz uzadı ama yine de çok güncel, çok ilginç konuları konuştuk. Sanırım birçok dinleyicinin de ilgisini çekmiştir.